Ayrım 24, sayfa 293, 5. İhtiyar Tuttut saat 9'a çeyrek kala el arabasını iterek ev koğuşundaki son turunu attı. Açgözlülükle gülümsemesine yetecek kadar aldık sattığı döküntülerden. "Söylesenize, fareyi gördünüz mü?" diye sordu. "Hayır" anlamında başımızı salladık. "Belki de güzel oğlan görmüştür," dedi Tut başıyla depoyu işaret ederek. "Percy orada ya yerleri siliyor, ya raporunu yazıyor ya da boş boş oturuyor olmalıydı." "Sana ne, öyle ya da böyle seni ilgilendirmez," dedi Brutal. "Çek arabanı Tut, burayı kokutuyorsun." Tut dişsiz ağzı ve büzülmüş dudaklarıyla, o özellikle tatsız gülümsemesiyle gülümsedi ve havayı kokladı. "Senin aldığın o koku benden değil," dedi. "Delin vedası o." Kıkırdayarak arabasını kapıdan dışarı avluya çıkardı. Ve 10 yıl daha ben gittikten çok sonraları, hatta koltuğum altından bile çok sonraları, o arabayı itmeye, alacak parası olan gardiyanlarla mahkumlara şeker ve ay çöreği satmaya devam etti. Bazen bugün bile düşlerimde "kızarıyor, kızarıyor, pişmiş bir hindo" diye bağırdığını duyarım. Tut gittikten sonra zaman geçmek bilmedi. 1,5 saat kadar radyo çaldık. Wharton Fred Allen ve Allen's Eli programına kahkahalarla gülüyordu. Hoş şakalardan çoğunu anladığından kuşkuluyum ya. John Coffey ellerini kavuşturmuş yatağının ucunda oturuyor, gözlerini nöbet masasında her kim oturuyorsa ondan ayırmıyordu. Otobüs duraklarında bu pozda otobüslerini bekleyen adamlar görmüşümdür. Percy 11'e çeyrek kala depodan geldi ve kurşun kalemle titizlikle yazılmış raporunu bana uzattı. Kağıdın üzerine silgi kırıntıları yapışmış, sildiği yerler koyu lekeler halinde görünüyordu. Baş parmağımı bunlardan birine sürdüğümü görünce aceleyle "Bu yalnızca bir müsvedde," dedi. "Temizle çekeceğim. Ne düşünüyorsun?" "Düşüncem şuydu ki bu hayatımda gördüğüm en kahrolası rapordu. İnanılmaz bir biçimde kendini temize çıkarıyordu. Ona güzel olduğunu söyledim. O da memnun, çekip gitti." Dan ile Harry yüksek sesle konuşup puanlar üzerine normalden fazla tartışarak kağıt oynuyorlardı. Her 5 saniyede bir saatin ilerlemeyen kollarına göz atıyorlardı. O geceki oyunlarından en azından birinde 2 yerini 3 tur çevirdiler. Havadaki gerilim o kadar yoğundu ki neredeyse elle kesilebilecek gibiydi. Bunu hissetmeyen yalnızca Percy ile Vahşi bildi. Saat 12'yi 10 geçe artık dayanamadım. Bedeni hafifçe başımı salladım. Tutun arabasından aldığı bir şişe kolayla ofisime gitti ve 1-2 dakika sonra çıkıp geldi. Kola şimdi mahkumların kırıp kesici alet olarak kullanamayacakları teneke bir kupadaydı. Elimi alıp çevreme bir göz attım. Harry'den ve Brutal beni seyrediyorlardı. John Coffey'de tabii. Percy değil ama Percy depoya dönmüştü. Büyük olasılıkla bu gece orada kendini daha rahat hissediyordu. Teneke kolayı çabucak bir kokladım ve koladan başka koku almadım. O günlerde kolanın tatlı bir tarçın kokusu vardı. Kolayı Wharton'un hücresine götürdüm. Yatağına uzanmıştı. Mastürbasyon yapmıyordu. Henüz değil en azından. Ama şortunun içinde organı kabarmış, ara sıra çekiştirip duruyordu. Tıpkı kalın eğitelini çalan içi geçmiş bir kontrbasçı gibi. "Kit," dedim. "Beni rahat bırak," dedi. "Pekala," dedim. "Sana bütün gece insan gibi davrandığın için gazoz getirdim. Senin için bir rekor bu. Ama sanırım kendim içeceğim." İçecek gibi yaparak parantez. Pek çok hücrenin duvarına çarpılmaktan yanlara ezilmiş. Teneke kupayı dudaklarıma götürdüm. Wharton'un şimşek gibi yatağından fırlaması beni şaşırtmadı. Çok riskli bir blöf değildi. Çoğu büyük suçlular, müebbetler, tecavüzcüler ve elektrikliye yollanan tipler tatlıya bayılırlar. Wharton da onlardan farklı değildi. "Ver bana onu ahmak," dedi. Ve sanki o ustabaşı ben de herhangi bir işçiymişim gibi konuşuyordu. "Kite ver onu." Kupayı parmaklıkların hemen dışında tuttum ve onun uzanmasını sağladım. Herhangi bir tecrübeli gardiyanın size söyleyebileceği gibi aksini yapmak felakete davetiye çıkarmak olurdu. İşte bunlar bizim farkında olmadan düşündüğümüz şeylerdi. Mahkumların bizleri isimlerimizle çağırmalarına izin verme işimiz ya da şıngırdayan anahtarların koğuşta bir sorun çıktığının işareti olması gibi. Anahtarların şıngırdaması gardiyanın koşuyor olması demektir ve ortalıkta bir sorun olmadıkça gardiyanlar asla koşmazlar. Percy Redmond'un asla öğrenemeyeceği incelikler. Ancak bu gece Wharton insanı yakalayıp boğmakla ilgilenmiyordu. Teneke kupayı elimden kaptı. 3 yudumda içip bitirdi. Sonra sesli sesli geğirdi. "Harika." Elimi uzattım. "Kupa." Bir an kupayı tuttu. Gözleri parlıyordu. "Ya vermezsem?" Omuzlarımı sildim. "İçeri girip alırız. Sen de küçük odana gidersin. Ve bu da içtiğin son kolu olur. Cehennemde ikram etmiyorlarsa tabii." Gülümsemesi geçti. Cehennem konusundaki şakalardan hoşlanmam ahbap. Kupayı parmaklıkların arasından uzattı. "İşte al." Aldım. Arkamdan Percy, "Neden onun gibi bir ahmağa kola verdin ki?" diye sordu. Çünkü içi revirden alınma 48 saat sırt üstü yatmasına yetecek kadar sakinleştirici doluydu ve hiç tadını almadı diye düşündüm. Pol için, dedi Brutal, merhamet sınırlı değildir. Gökyüzünden gelen tatlı bir yağmur gibi dökülür. Ha, dedi Percy kaşlarını çatarak. Yani o merhametli bir adam. Her zaman öyleydi ve öyle kalacak. Bir çılgın sekizle oynamak ister misin Percy? Percy omurlandı. Balık ve yaşlı kız dışında en aptalca kart oyunu o. Brutal gülümseyerek tatlı tatlı, ben de bu yüzden birkaç el oynamayı isteyeceğini düşünmüştüm, dedi. Herkes çok biliyor, dedi Percy ve surat asıp ofisime girdi. Küçük sıçanın kıçını masama yerleştirmesinden hoşlanmıyordum ama sesimi çıkarmadım. Saat geçmek bilmiyordu. 12'yi çeyrek gece John Coffey yatağından kalkıp hücresinin kapısında dikildi. Elleri gevşekçe parmaklıkları kavramıştı. Brutal'la Wharton'un hücresine gidip içeri baktık. Orada yatağında yatmış, gülümseyerek tavana bakıyordu. Gözleri açıktı ama camdan toplar gibiydi. Bir eli göğsünde, diğeri yatağının kenarından sarpmış, parmakları yere değiyordu. Tanrım, dedi Brutal, bir saatten az süre için bile dikipten uyuyan güzel Willie'ye. Dengoz uzağı morfin haplarından kaç tane attı acaba? Yeterince, dedim. Sesim hafifçe titriyordu. Brutal duydu mu bilmiyorum ama ben duydum. Haydi gelişimize bakalım. Şu güzelim kendinden geçmesini beklemek istemiyor musun? O zaten kendinden geçmiş Bruce. Gözlerini bile kapatamayacak kadar uyuşmuş. Patron sensin. Harry'e bakındı ve Harry oraya gelmişti bile. Dan nöbet masasında dimdik oturmuş, elindeki kartları o kadar hızlı ve o kadar sertçe karıştırıyordu ki tutuşmamalarına şaşmak gerekiyordu. Her ufak tıkırtı da sol tarafında benim ofise doğru şöyle bir göz atıyor, Percy'yi kontrol ediyordu. Zamanı geldi mi diye sordu Harry. Uzun at gibi yüzü mavi üniforma gömleğinin üzerinde çok solgundu ama kararlı görünüyordu. Evet, dedim, eğer yapacaksak şimdi zamanıdır. Harry haç çıkarıp baş parmağını öptü. Sonra teçhizat odasına gitti ve elinde bir deli gömleğiyle geldi. Onu Brutal'a uzattı. Üçümüz yeşil yoldan yukarı yürüdük. Kafe hücresinin kapısında durmuş bizim geçişimizi seyrediyordu ve tek bir kelime bile söylemedi. Nöbet masasına vardığımızda Brutal deli gömleğini arkasına sakladı. Onu rahatça saklayacak kadar genişti sırtı. İyi şanslar, dedi Dan. O da Harry kadar solgun ama yine onun kadar kararlı görünüyordu. Percy gerçekten de masamın başında benim koltuğumda oturmuş, son birkaç gecedir yanında taşıdığı kitabı okuyordum. Argus ya da Stack değildi de hastanelerdeki akıl hastalarının bakımı. İçeri girerken bize fırlattığı suçlu kaygılı bakıştan bunun sanki Sodom ile Gomorra'nın son günleri olduğunu sanırdınız. Alelacele kitabı kapatırken ne oluyor diye sordu. Ne istiyorsunuz? Seninle konuşmayı Percy, dedim. Hepsi bu. Ancak yüzlerimizde yalnızca konuşma arzusundan çok daha fazlasını okumuştu. Şimşek gibi yerinden fırlayıp hızla, tam koşmuyordu ama neredeyse koşar adım, deponun açık kapısına yöneldi. Onu en azından bir silkelemeye ya da daha büyük olasılıkla iyice bir hırpalamaya geldiğimizi sanmıştı. Her önüne geçip yolunu kesti. Kollarını göğsüne kavuşturup durdu. Hey! Percy bana döndü. Telaşlanmıştı ama belli etmemeye çalışıyordu. Neler oluyor? Soru sorma Percy, dedim. Bu çılgınca işe başladıktan sonra normale döneceğimi sanmıştım ama öyle olmamıştı. Neler yaptığıma inanamıyordum. Sanki kötü bir rüyada gibiydim. Eşimin beni sarsıp uyandırmasını ve uykumda inlediğimi söylemesini bekliyor gibiydim. Uysal davranırsan senin için daha kolay olacak. Percy kısık bir sesle Brutal'a doğru dönüp Howell arkasında ne saklıyor diye sordu. Hiçbir şey, dedi Brutal. Yani bunu sanırım. Deli gömleğini ortaya çıkarıp boğaya pelerinin sallayan bir matador gibi kalçasının yanında salladı. Percy'nin gözleri iri iri açıldı, sonra atıldı. Koşmak istemişti ama Harry onu kollarından kavradı ve atılmaktan öteye gidemedi. ''Bırakın beni!'' diye bağırdı Percy. Harry'nin elinden kurtulmaya çalışıyordu. Bunu beceremeyecekti. Çünkü Harry ondan en az 50 kilo daha ağırdı ve hayatının büyük bölümünü toprak sürüp ekin biçmekle geçirmiş bir adamın kaslarına sahipti. Percy yine de Harry'i odanın içinde biraz sürükleyip hep değiştirmeye niyetlendiğim yeşil halıyı alt üst etmeyi başardı. Bir an için bir konunu kurtaracağını düşündüm. Panik insana büyük güç kazandırabilir. Rahat dur Percy, dedim. Daha kolay olacak. Bana rahat durmamı söyleme cahil herif, diye bağırdı. Percy kollarını çekiştirip ellerini kurtarmaya çalışırken. Uzaklaşın benden hepiniz. Ben çok insan tanıyorum. Büyük insanlar. Eğer bunu kesmezseniz imarathaneden bir tas yemek almak için ta Güney Carolina'ya kadar gitmek zorunda kalırsınız. Bir daha atıldı ve bacaklarının üst kısmını masama çarptı. Okumakta olduğu kitap, hastanelerdeki akıl hastalarının bakımı zıpladı ve altındaki daha küçük broşür boyundaki kitapçık ortaya çıktı. İçeri girdiğimizde Percy'nin suçlu görünüşüne şaşmamak gerekiyordu. Alttaki Sodom ile Gomorra'nın son günleri değildi ama Zaman zaman çok azmış olan ve bir ödül hak edecek kadar iyi hal gösteren mahkumlara verdiğimiz bir kitap çıktı. Daha önce sözünü etmiştim sanırım. Safinaz'ın çocuk dışında herkesle yattığı o resimli kitap. Pörsün'ün ofisime girip bu kadar tatsız porno kitaplarla meşgul olmasını ben hüzünlü buldum. Pörsün'ün omzunun üzerinden görebildiğim kadarıyla Harry de hafifçe tiksinmişti. Ama brutal bir kahkaha atıp en azından o an için Percy'yi sindirdi. ''Oo Pussy'' dedi. ''Annen olsa ne der? Ya da yeri gelmişken vali ne der?'' Percy koyu kırmızı bir renk almıştı. ''Kapa çeneni, annemi bu işe karıştırma.'' Brutal deli gömleğini bana fırlatıp yüzünü Percy'ninkine yaklaştırdı. ''Olur, sen uslu uslu kollarını uzat bakalım.'' Percy'nin dudakları titriyordu ve gözleri fazlaca parlaktı. Ağlamak üzereydi sanırım. ''Hayır,'' dedi çocuksu titreyen bir sesle. ''Bunu bana yaptıramazsınız.'' Sonra sesini yükseltip ''İmdat!'' diye bağırmaya başladı. Harry de ben de yüzlerimizi buruşturduk. Eğer her şeyden vazgeçme noktasına hiç geldiysek bu işte o andı. Eğer Brutal olmasaydı vazgeçebilirdik de. O hiç duraksamadı. Percy'nin arkasına geçip Harry ile omuz omuza geldi. Harry hala Percy'nin ellerini arkasında tutuyordu. Brutal uzanıp Percy'yi kulaklarından yakaladı. ''Kes şu bağırmayı'' dedi. ''Dünyanın eşi benzeri olmayan bir çift çaydanlık kılıfına sahip olmak istemiyorsan tabii.'' Percy imdat istemeyi bırakıp orada öylece kaldı ve gözlerini kitapçığın karton kapağına dikti. Kapakta Temel Reis'in Safinaz malum işi duydum ama hiç denemediğim çok yaratıcı bir biçimde yapıyorlardı. Safinaz'ın başının üstündeki balonda ''O Temel'' yazıyordu. Temel'inkinde ise ''Uç, uç, cuk.'' Temel Reis'in piposu ağzındaydı hala. ''Brutal kollarını uzat'' dedi. ''Yeterince oyalandık hemen şimdi.'' ''Uzatmam'' dedi Percy. ''Uzatmayacağım ve bana zorla yaptıramazsın.'' ''Yanılıyorsun biliyor musun?'' dedi Brutal ve Percy'nin kulaklarını yakalayıp tıpkı bir fırının düğmesini çevirir gibi çevirdi. İstediğiniz gibi pişirmeyen bir fırının. Percy acı ve şaşkınlık içinde öyle bir çığlık attı ki onu duymamak için çok şey verirdim. Yalnızca acı ve şaşkınlık değildi, bir de anlayış söz konusuydu. Hayatında ilk kez Percy korkunç şeylerin yalnızca başkalarının valiyle akraba olma şansına erişmemiş olanların başına gelmediğini anlamıştı. Brutal'a durmasını söylemeyi istedim ama tabii yapamadım. Artık duramayacak kadar ileri gitmiştik. Bütün yapabildiğim kendi kendime Percy'nin deli kuyu yalnızca ona güldüğü için ne işkencelerden geçirdiğini hatırlatmaktı. Bu düşünce de duygularımı yatıştırmaya pek yardımcı olmadı. Belki olurdu eğer ben de Percy gibi bir yaratılışta olsaydım. Brutal, uzat şu kollarını tatlım dedi. Ya da bir tane daha geliyor. Her genç Bay Wetmore'u bırakmıştı bile. Percy bir çocuk gibi ağlıyor, gözlerinde biriken yaşlar yanaklarından aşağı süzülüyordu. Tıpkı komedi filmlerindeki uyur gezerler gibi kollarını öne uzattı. Hemencecik deli gömleğinin kollarını geçirdim. Omuzlarını giydirir giydirmez Brutal, Percy'nin kulaklarını bırakıp gömleğin manşetlerinden sarkan kayışlara yapıştı. Percy'nin ellerinin iki yanına çekip kollarını göğsüne sıkıca kavuşturdu. Bu arada Harry de gömleğin arkasını ilikleyip çapraz kayışları bağladı. Percy bir kez direnmekten vazgeçip kollarını uzatınca bütün iş 10 saniye imza almıştı. ''Tamam tatlım'' dedi Brutal. ''İleri marş.'' Ama Percy yürümedi. Brutal'a baktı. Sonra yaşlı korkmuş gözlerini bana çevirdi. Artık ne akrabalarından ne de bedava yemek bulmak için Güney Karolin'e kadar gideceğimizden söz ediyordu. Aşmıştı bunları. ''Lütfen'' diye fısıldadı kısık ıslak bir sesle. ''Beni onunla bırakma Paul.'' Neden paniğe kapıldığını, neden bizimle bu kadar mücadele ettiğini işte o zaman anladım. Onu vahşi Bill Barton'un yanına koyacağımızı, kuru sünger için cezasının koğuş psikopatı tarafından becerilmek olacağını sanmıştı. Bunu fark ettiğimde Percy'yi hoş görmek yerine tiksindiğimi ve kararlılığımın daha da pekiştiğini hissettim. Ne de olsa bizleri de kendi gibi görüyor, bizim yerimizde olsa kendi yapacağını bizden bekliyordu. ''Barton değil,'' dedim. ''Tecrit odası Percy. Orada karanlıkta ve yalnız başına 3-4 saat dele yaptıklarını düşüneceksin. İnsanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda yeni dersleri öğrenmen için herhalde artık çok geç. En azından Brutal öyle düşünüyor. Ama ben iyimser bir insanım. Haydi bakalım yürü.'' Yarım ağızla buna pişman olacağımızı hem de çok pişman olacağımızı hele bekleyip görmemizi söyleyerek yürüdü. Ama genelde hiç rahatlamış görünüyordu. Koridora çıkardığımızda Dan bize öyle büyük bir şaşkınlıkla ve saflıkla baktı ki işimiz bu kadar ciddi olmasaydı gülebilirdim. Taşradaki revülerde bile daha iyi rol yapanları görmüştüm. Dan, ''Baksanıza sizce bu şaka yeteri kadar ileri gitmedi mi?'' diye sordu. ''Senin için neyin iyi olduğunu biliyorsan kapa çeneni.'' diye homurdandı Brutal. Bunlar öğle yemeğinde hazırladığımız senaryonun sözleriydi ve bana aynen öyle bir senaryo gibi geliyordu. Ancak Percy yeteri kadar korkmuş ve kafası karışmışsa yine de bu sözlerden Stanton'ın işini kurtarabilirdi. Ben şahsen öyle düşünmüyordum ama her şey mümkündü. O zamandan beri ne zaman bundan kuşku duysam John Coffey ve Delacroix'un faresini düşünürüm. Percy yeşil yoldan aşağı koşturduk. Sendeliyor ve soluk soluğa yavaşlamamızı söylüyordu. Eğer yavaşlamazsak yüzüstü düşecekti. Barton yatağındaydı ama uyur mu uyanık mı olduğunu anlayamayacak kadar hızla geçtik önünden. John Coffey hücresinin kapısında durmuş seyrediyordu. Sen kötü bir adamsın ve o karanlık yere kapatılmayı hak ediyorsun, dedi ama Percy'nin onu duyduğunu sanmıyorum. Tecrit odasına girdik. Percy'nin yanakları al al ve gözyaşlarıyla ıslanmış gözleri fıldır fıldır bakımlı bukleleri alnına yapışmıştı. Harry bir elinde Percy'nin tabancasını, diğeriyle de o değerli copunu çekip aldı. Üzülme, onları geri alacaksın, dedi. Biraz mahcup gibiydi. Percy, sizin işiniz hakkında da aynı şeyi söyleyebilmeyi isterdim, dedi. Hepinizin işi. Bana bunu yapamazsınız, yapamazsınız. Uzun süre böyle devam etmeye hazırlıklı olduğu anlaşılıyordu. Ama bizim onun vaazını dinlemeye zamanımız yoktu. Cebimde bugün kullanılan yapışkan bantların atalarından olan bir rulo bant vardı. Percy onu görüp geri geri gitmeye başladı. Bu rulonu arkadan kavrayıp ben bantı ağzının üzerine yapıştırana kadar tuttu. Emin olmak için başının arkasından doladım. Bant çıktığında saçları birkaç tutam azalacak ve dudakları da ciddi biçimde çatlayacaktı. Ama artık aldırış etmiyordu. Percy Wetmore burama gelmişti artık. Ondan uzaklaştık. Odanın tam ortasında kafesli lambanın altında duruyor, üzerinde deli gömleği açılmış burun deliklerinden soluk alıp bandın arkasından tuhaf sesler çıkarıyordu. Genelde o odaya tıktığımız diğer tüm mahkumlar kadar çılgın görünüyordu. Ne kadar sessiz olursan o kadar çabuk çıkarsın, dedim. Bunu unutma Percy. Ve eğer yalnızlık hissedersen Safinaz'ı düşün, dedi Harry. Uç. Sonra çıktık. Kapıyı kapattım. Bırıtılda kilitledi. Daniel'un biraz yukarısında kafenin hücresinin önünde duruyordu. Üst kilidi maymuncuğu takmıştı bile. Dördümüz hiçbir şey söylemeden birbirimize baktık. Bir şey söylemeye gerek yoktu. Mekanizmayı çalıştırmıştık. Artık elimizden tüm gelen bir yerlerde raydan çıkmak yerine bizim çizdiğimiz planı izlemesini umut etmekti. Brutal, hala o gezmeye gitmeyi istiyor musun John, diye sordu. Evet efendim, dedi kafe, sanırım. İyi, dedi Dan. İlk kilidi çevirdi. Anahtarı çıkarıp ikincisine soktu. Seni zincirlememiz gerekiyor mu John, diye sordum. Kafi bunu biraz düşündü. Eğer istiyorsanız zincirleyebilirsiniz, dedi. Ama gerekmez. Brutal'ı başımla işaret ettim. Kapıyı açtı. Sonra kafi hücresinden çıkarken Percy'nin 45'liğini ona doğru tutar gibi duran Harry'ye döndüm. Onları dene ver, dedim. Harry bir anlık dalgınlıktan uyanan bir adam gibi gözlerini kırpıştırdı. Percy'nin tabancasıyla copunu hala elinde tuttuğunu görüp onları dene verdi. Bu arada Kafi kağıt kafası neredeyse kafesli tepe lambalarına değerekten koridorda dikiliyordu. Elleri önünde, omuzları fıçı gibi göğsünün her iki yanında eğilmiş. Dururken tıpkı onu ilk kez gördüğümdeki gibi yine kafesi kapatılmış bir ayı geldi aklıma. Biz dönene kadar Percy'nin oyuncakları nöbet masasının çekmecesine kilitle, dedim. Eğer dönersek, diye ekledi Harry. Dan Harry'ye çağrışı etmeden bana olur, dedi. Ve eğer biri çıkıp gelecek olursa hiç kimse gelmez ama eğer biri gelecek olursa ne diyeceksin? Kafenin gece yarısına doğru rahatsızlandığını, dediden. Büyük bir sınava giren üniversite öğrencisi kadar ciddi görünüyordu. Ona ceket giydirip tecrit odasına koymak zorunda kaldık. Eğer bir gürültü olursa bunu duyan her kimse o olduğunu sanır. Çenesiyle can kafiyi işaret etti. Ya biz, diye sordu Brittle. Pol idarede derin dosyasını hazırlayıp tanıkları gözden geçiriyor. İdam böylesine büyük fiyasko olduğundan bu iş bu kez özellikle önemli. Büyük olasılıkla vardiyanın kalan kısmında orada olacağını söyledi. Sen, Harry ve Percy de çamaşırhanede giysilerinizi yıkıyorsunuz. En azından söylenen buydu. Çamaşırhanede bazı geceler 21 poker veya başka bir kağıt oyunu dönerdi. Oyun her neyse katılan gardiyanların çamaşır yıkamaya gittikleri söylenirdi. Bu toplantılarda genelde bir iki kadeh de patlatılır. Hatta arada sırada bir mutluluk çubuğu Bilal'den ele geçirilirdi. Sanırım hapishaneler icat edileli beri bu böyle ola gelmiştir. Hayatınızı çirkin tiplere bakmaya adadığınızda kendi üzerinize de biraz çamur sıçramasına engel olamazsınız. Her nasılsa bu durumda peşinizden gelmezlerdi. Goldmant'ın da çamaşır yıkama işi öyle ulu orta açığa vurulmazdı. Tam üstüne bastın, dedim ve kafiyi çevirip harekete geçirdim. Ve eğer bir fiyasko olursa da sen hiçbir şey hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.